Ayrım 6. Tupac Amaru'nun savaşçı hatırası. İspanyollar Amerika'ya ayak bastıklarında teokratik İnka İmparatorluğu en parlak dönemini yaşıyordu. İmparatorluk bugünkü Peru, Bolivya ve Ekvador'un tümünü, Kolombiya ve Şili'nin bir kısmını, Arjantin'in kuzeyini ve Brezilya'nın ormanlık bölgelerini içine alıyordu. Meksiko Vadisi'nde Aztek Konfederasyonu gelişmiş bir uygarlıktı. Yucatan ve Orta Amerika'da iş ve savaş örgütlenmeleriyle dikkati çeken olağanüstü Maya uygarlığı egemendi. Uzun süren yıkım dönemine karşın bu uygarlıkların düzeyini belirten çok sayıda tapınaklar Mısır piramitlerinden daha yüksek bir teknik bilgi düzeyini ortaya koyar. Doğayla savaşmak için geliştirilmiş aletler, bilgi ve deneyim birikiminin genişliğini, sanat eserleri olağanüstü bir yeteneği kanıtlamaktadır. Lima Müzesi'nde görebileceğiniz yüzlerce kafatası, İnkalı cerrahlarca açılmış, tedavi amacıyla altın ve gümüş tabakalar yerleştirilip tekrar kapatılmıştır. Mayalar ise astronomi konusunda çok ilerideydiler. Zamanı ve mekanı şaşırtıcı bir kesinlikle ölçmeyi becermişler ve tarihte sıfırın değerini bulan ilk uygarlık olmuşlardır. Azteklerin sulama kanalları ve yapma adacıkları altından olmadıkları halde Hernán Cortés'in hayranlığını kazanmıştı. Amerika'nın fethi bu uygarlıkların temelini çökertti. Madenciliğe dayalı bir ekonominin kurulması savaşın kan ve ateşinden daha kötü sonuçlara yol açtı. Madenler çok sayıda insanın yer değiştirmesini gerektiriyordu. Bu da tarıma dayalı toplumun çözülmesine neden oluyordu. Madenler zorunlu çalışma yüzünden sayısız insan hayatına mal olmakla kalmayıp dolaylı olarak toplu tarım sistemini de dağıtıyordu. Yerliler zorla maden ocaklarına götürülüp encomendoralara teslim ediliyor, zorunlu olarak ayrıldıkları toprakları da karşılıksız sömürgecilere bırakmış oluyorlardı. Büyük okyanus kıyılarında İspanyollar geniş mısır, manyok, fasulye, yer fıstığı ve patates tarlalarını yakıp yıktılar. İnkaların sulamayla verimli hale getirdikleri topraklar kısa sürede çöle döndü. Fetihten 450 yıl sonra imparatorluğun çeşitli bölgelerini birbirine bağlayan yollar, kayalar ve çalılıklarla kaplanmış haldeydi. Zaman ve sömürgeciler hemen her şeyi ortadan kaldırdı ama Ant dağlarındaki uçsuz bucaksız taraçalardan bir bölümü hala sağlam ve bu taraçalar sayesinde dağların yamaçlarında bugün de tarım yapılabiliyor. Kuzey Amerikalı bir mühendisin, Kuzey Amerika Doğayı Koruma Derneği üyesi bir mühendis, John Collier, AGE, yaptığı hesaplara göre İnka taraçaları çağdaş yöntemlerle 1936 yılında yapılsaydı dönümü 7000 dolara mal olacaktı. Ne tekerleğin, ne atın, ne de demirin bilindiği bu imparatorlukta sulama kanalları ve taraçalar inanılmaz bir örgütlenme ve akıllıca bir iş bölümüyle erişilen teknik kusursuzluk sayesinde yapılabilmiştir. Bu başarı da insanın kutsal olan toprakla ilişkilerini düzenleyen dinin gücünü de unutmamak gerekir. Doğanın yetersizlikleri karşısında Azteklerin yaptıkları icatlar da aynı ölçüde şaşırtıcı. Bugün turistlerin Yüzen Bahçeleri adıyla bildiği Meksika'nın başkentinin bulunduğu kurumuş göl üzerinde kalan birkaç adacıktır. Bu adacıklar Tenochtitlan'ı kurmaya karar verdikleri zaman toprakların yetersizliğine karşın Aztekler tarafından getirilen bir çözümdü. Yerliler göl kıyısından getirdikleri milli toprakları sazlıkların arasına yerleştirerek oluşturdukları adacıklara ağaçlar dikerek köklerin toprağı sağlamlaştırmasını beklemişler. Yeni toprakları birbirine kanallarla bağlamışlardı. Ortaya çıkan son derece verimli adaların üzerine Azteklerin güçlü başkenti kurulmuştu. Ağırbaşlı görünümlü sarayları, piramitleri ve kanallarıyla göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olan başkent, gölün ortasından fışkıran bir mucize gibiydi. Yabancı istilası bu güzelliği yok etti. Meksika'nın o günkü nüfusuna ulaşabilmesi için aradan 4 asır geçmesi gerekti. Darcy Ribeiro'nun deyimiyle yerliler sömürgeci üretim sisteminin yakıtıydılar. Sergio Bagü, yüzlerce yerli mimar, heykeltıraş, mühendis ve gökbilimcinin kölelerle birlikte maden ocaklarına atılıp ağır işçi olarak çalıştığından söz ediyor. Bu adamların teknik becerileri sömürgeci ekonomiyi ilgilendirmiyordu. Onlar yalnızca vasıfsız birer işçiydi sömürgecilerin gözünde. Her şeye karşın yitirilmeyen bir umut vardı. Onurlarını korumaya kararlı birçok yerli ayaklanmalara katılacaktı. 1781'de Tupac Amaru Cusco'yu kuşattı. Tupac Amaru, İnka imparatorlarının soyundan gelme melez bir kabile reisiydi. Geniş çaplı bir devrimci hareketin başını çekti. İsyan önce Tinta bölgesinde patlak verdi. Tupac Amaru, Tungasuga alanına beyaz atı üzerinde girdiği zaman trompet ve putularla karşılandı. Yerlilerin borazan olarak kullandıkları içi oyulmuş boynuz. Corregidor kent yargıcı Antonio Juan de Arriaga'yı idama mahkum ettiğini ve Potosi'de Mita uygulamasını yasakladığını açıkladı. Tinta bölgesi gümüş madenlerindeki zorunlu iş yüzünden bomboştu. Birkaç gün sonra Tupac Amaru yeni bir bildiriyle köleleri özgürlük tanıdı. Bütün vergileri ve her türlü yerli iş gücü bölüşümünü kaldırdı. Bu bütün yoksulların, sefillerin ve öksüzlerin babasının saflarına binlerce yerli katıldı. Tupac Amaru çeteleriyle birlikte Cusco'ya yürüdü. Söylevlerinde bu savaşta emrinde ölenlerin dirileceğini ve istilacıların gasp ettiği eski zenginliklerine kavuşacaklarını söylüyordu. Kimi zaman kazanıp kimi zaman yenik düşen Tupac Amaru sonunda adamlarından birinin ihanete uğradı ve zincire vurulup İspanyollara teslim edildi. Areche, Tupac Amaru'nun hücresine gelip vaatler karşılığında kendisinden isyana katılanların adlarını öğrenmeye çalıştığında aldığı cevap şu oldu. Bu olayda yalnızca iki suç ortağı var, sen ve ben. Sen zorba, ben de kurtarıcı olarak ölümü hak ettik. Daniel Valcarcel, La Rebellion de Tupac Amaru, Mexico City, 1947. Tupac'a karısı, çocukları ve izleyicileriyle birlikte Cusco'nun büyük alanı Vacaypata'da işkence edildi. Önce dili kesildi, daha sonra kollarından ve bacaklarından dört ata bağlandı. Ama atlar vücudunu parçalayamadı. Bunun üzerine boynu vuruldu, başı Tinta'ya, kollarından biri Tungasuka'ya, öteki Karabaya'ya, bir bacağı Santa Rosa'ya, diğeri Libitaka'ya gönderildi. Vücudunu geri kalan kısmı yakılarak külleri Huatana'ya döküldü. Tupac'la kan bağı olan herkesin öldürülmesine karar verildi. 1802'de Alexander von Humboldt yine İnkaların soyundan gelen bir kabile reisi olan Astor Pilco'yu ziyaret etti. Astor Pilco'nun Humboldt'u gördüğü Cajamarca dedesi Atahualpa'nın Pizarro'yu ilk gördüğü yerdi. Alman bilgini köyü ve eski İnka Sarayı'nın kalıntılarını gezerken kendisine reisin oğlu eşlik ediyordu. Bir yandan da Humboldt'a tozların ve küllerin altındaki değerli hazinelerden söz ediyordu. Bilgin kendisini ihtiyaçlarınızı karşılamak için harabeleri kazıp hazineleri aramak hiç içinizden geçmedi mi diye sorduğunda genç çocuk şu cevabı verdi. Bunu hiç düşünmüyoruz. Babam bu yüzden başımıza korkunç belalar açılabileceğini söylüyor. Altın meyveli dalları bulursak beyaz komşularımız bizden nefret eder ve bize saldırırlarmış. Alexander von Humboldt, Ansichten der Natur, 2. cilt, Adolf Meyer Abik, Alejandro de Humboldt, 1769-1969, Bad Godesberg, 1969. Reisin küçük bir buğday tarlası vardı ama yine de bazı açgözlülerin haset dolu bakışları üzerindeydi. Çünkü sömürgeciler altına, gümüşe, madenlerde çalışacak köleleri olan açlıklarıyla iyi gelir getiren toprakların da üzerine çullanıyorlardı. Bu hırsızlık çok uzun süre devam etti. 1969'da Peru'da toprak reformu gerçekleştirildiğinde gazeteler yerlerinden yurtlarından edilmiş yerlerin dağlardan inip eski topraklarını işgal ettiklerini yazıyordu. Ama ordu üzerlerine ateş açarak onları geri gönderiyordu. Tupac Amaru'dan sonra milliyetçi general Juan Velasco'nun eski reisin şu sözlerini tekrarlaması için iki asır beklemek gerekti. Köylü, patron senin yoksulluğunla beslenemeyecek artık. Tupac gibi yenilgiye uğrayan iki Meksikalı kahramandan da söz etmek istiyorum. Hidalgo ve Morelos. 50 yaşına kadar sakin bir köy papazı olarak hayatını sürdüren Miguel Hidalgo, günün birinde Dolores Kilisesi'nin çanlarını var gücüyle çalarak yerlileri özgürlükleri için çarpışmaya çağırdı. 3 asır önce atalarınızdan çalınan toprakları iğrenç İspanyollardan geri almaya cesaretiniz var mı? 6 haftadan kısa bir sürede Guadalupe Meryem'i bayrağı altında toplanarak baltalarla, mızraklarla, sapanlarla, yay ve oklarla saflarına katılanların sayısı 80 bini buldu. Devrimci papaz vergileri kaldırdı, Guadalajara topraklarını bölüştürdü ve kölelerin özgürlüğünü ilan etti. Adamlarıyla birlikte Meksika'ya saldırdı ama yenilerek öldürüldü. Ölmeden pişmanlığını haykırdığı söylenir. Tulio Halper'in Don Quijote, Historia Contemporanea de Amerika Latina, Madrid 1969. Devrim çok geçmeden kendine yeni bir lider buldu. Peder José María Morelos, tüm zenginlerin, soyluların ve sorumlu görevlilerin düşman olduğunu ileri sürüyordu. Hareket önce başarılı oldu. Meksika topraklarının büyük bölümü ele geçirildi fakat Morelos da diğerleri gibi yakalandı ve kurşuna dizildi. Meksika'nın 6 yıl sonra bağımsızlığına kavuşması tamamen İspanyolların işi oldu. Savaş, Avrupalı İspanyollarla Amerikalı İspanyolların savaşıydı. Yönetici sınıfın kendi içindeki politik bir çekişmeydi. Ernest Gruening, Mexico and Its Heritage, New York 1928. Serfler işçi oldu, encomendorolar da toprak sahibi. Alonso Aguilar, Monteverde, Dialectica de la Economia Mexicana, Mexico 1968. Yerlilerin kutsal haftası İsa dirilmeden sona erer. Yüzyılımızın başında Pongoların ev işlerinde çalışan yerlilerin efendileri kölelerini La Paz gazetelerindeki ilanlarla hizmete sunuyorlardı. Bolivya yerlileri 1952'de yapılan devrimle haklarına kavuşuncaya kadar Pongolar köpeklerle bir arada uyur, köpeklerin yemek artıklarıyla beslenir, beyazlarla konuşabilmek için yere diz çökerlerdi. Binek hayvanı yokluğunda yerliler yük hayvanı gibi kullanılmıştı uzun süre. Bugün de Ant dağlarının yüksek yaylalarında bir parça kuru ekmek karşılığında dişleriyle bile yük taşıyan yerli hamallara rastlanır. Amerika'daki ilk meslek hastalığı pnömokonyoz olmuştu. Bugün de Bolivyalı maden işçileri ataları gibi 35 yaşına geldiklerinde ciğerlerin normal işlevlerini yerine getiremez. Acımasız silis zerrecikleri önce derinin içine işler, elleri ve yüzü çatlatır, tat ve koku alma duyularını yok ettikten sonra da ciğerlere saldırır. Bronşları tıkayarak ciğerleri çalışmaz hale getirir. Yerlilerin tipik giysileriyle fotoğrafını çekmeye bayılan turistler, bu giysilerin kendilerine 18. yüzyıl sonunda 2. Carlos'un zoruyla giydirildiğini bilmezler. İspanyolların yerli kadınları giymeye zorladığı elbiseler Endülüs, Extremadura ve Bask köylülerinin yerel giysilerinden alınmıştır. Saçların ortadan ikiye ayrılmasında Toledo valisi buyurmuştur. Buna karşın koka kullanımı İspanyolların zoruyla yerleşmemiştir. İnkalar döneminden beri yerliler arasında yaygındır. Ancak İnka İmparatorluğu döneminde koka devlet tekelindeydi ve kullanımı dinsel törenlerle ve ağır maden işleriyle sınırlıydı. İspanyollar bu kullanımı daha da yaygınlaştırmak için canla başla çalıştılar. Bol kazanç sağlayan bir ticaretti bu. 16. yüzyılda Potosi'de sömürgeci Avrupalıların giyimine harcanan parayla sömürülen yerlilerin kullandığı kokaya harcanan para aynıydı. Cusco'da 400 İspanyol tüccarı geçimini koka ticaretinden sağlıyordu. Potosi'deki gümüş madenlerine yılda 100 bin sepet yani 1 milyon kilo koka yaprağı giriyordu. Kilise bu narkotikten vergi alıyordu. El Inca ile kaplı İnkalı. Garcilaso de la Vega kraliyet defterlerinde Cusco'daki piskoposluk ve rahiplik gelirlerinin büyük bir bölümünün koka üzerinden alınan vergiden oluştuğunu ve bu ürünün taşımacılığı ve satışını İspanyollara zengin ettiğini açıklıyor. Yerliler çalışmaları karşılığında aldıkları birkaç kuruşu yiyecek yerine koka yapraklarını harcıyorlardı. Bu yaprakları çiğneyerek yani kendi hayatlarını kısaltarak madenlerdeki cehennem hayatına katlanmaya çalışıyorlardı. Yerliler alkol de kullanıyordu. Efendileri kötü alışkanlıkların yaygınlaşmasından şikayetçiydiler. Günümüzde de Potosi yerlileri açlıklarını bastırmak ve kendilerini öldürmek için koka yaprağı çiğnerler. Ayrıca saf alkolle iç organlarını kavurmaya da devam ederler. Mahkum edilmişlerin zararı yine kendilerine dönük bir isyandır bu. Bolivya madenlerinde işçiler hala ücretlerinden mita diye söz ederler. Kendi topraklarından sürülen, hiç bitmeyen bir göçe mahkum edilen Latin Amerika yerlileri egemen uygarlığın sınırları genişledikçe hep biraz daha yoksul bölgelere, kurak dağlara, çöllerin derinliklerine kaçmaktalar. Yerliler kendi zenginliklerinin gazabına uğradılar. Aslında Latin Amerika'nın acıklı tarihinin özeti de budur. Nikaragua'daki Blue Fields altın madeni bulunduğunda Karkaslar derhal ırmak kıyısındaki topraklarından kovulmuşlardı. Rio Bravo'nun güneyinde kalan bütün verimli vadilerde ve yeraltı zenginliğinin bulunduğu bölgelerde de durum farklı değildi. Kolomb'la başlayan yerli kıyımı hiçbir zaman sona ermedi. Geçtiğimiz yüzyılda Uruguay ve Patagonya yerlileri hayvancılık yapılan latifundiyumların örgütlü gelişimini engellemesinler diye ormanlarda, çöllerde avlanarak askeri birliklerce öldürüldü. Uruguay'ın kuzeyindeki geniş düzlüklerde 1832'ye kadar yağma ile yaşamayı başaran Çaruvaların sonuncuları Başkan Fructuoso Rivera'nın ihanetine uğradılar. Kendilerini koruyan ormanlık bölgeden ayrılıp boş vaatlere kanarak silahlarını da geride bırakınca Boca del Tigre, Kaplan Ağzı denilen bölgede saldırıya uğradılar. 19 Ağustos 1890 tarihli La Epoca gazetesinde çıkan Eduardo Acevedo Diaz'ın yazısından aktarıyoruz. Hücum boruları çaldığında ortalık karıştı. Korunmasız yerli delikanlılar arkadan vurulan boğalar gibi birbiri ardına yere düştüler. Yerli kabile reislerinin çoğu vuruldu. Ateş çemberini yarmayı başaran birkaç yerli kısa süre sonra intikamlarını aldılar. Peşlerine düşen Rivera'nın kardeşini tuzağa düşürüp mızraklarıyla delik deşik ettiler. Reis Sepe cesetten alınan birkaç siniri mızrağının ucuna doladı. Geçen yüzyılın sonunda Patagonya'da askerler getirdikleri her yerli hayası için bir ödül alırlardı. David Vinas'ın Los Duefos De la Terra, Buenos Aires 1959 romanı bir yerli avıyla başlar. Öldürmek tıpkı birinin ırzına geçmek gibiydi. İyi bir şeydi yani, hatta haz verirdi. Koşmak gerekti. Bağırabilirdi insan, terlenirdi ve acıkılırdı. Silah atışları giderek seyrelmişti. Çalılara bir yerli vücudu takılmıştı mutlaka. Geriye doğru yıkılmış, bacaklarının arasında koyu bir leke. Meksika'da Sonora bölgesinde yaşayan Yakiler bir kan gölünde boğuldular. Amaç mineral açısından çok zengin olan topraklarının bir sorun çıkmadan Kuzey Amerikalı kapitalistlere satılabilmesiydi. Sağ kalabilenler Yüce Tan plantasyonlarına sürüldüler. Böylece eski sahipleri Mayaların mezarı olan bu yarımada uzaklardan gelen Yakilerin de mezarı oldu. Henike lifi üretimine ayrılmış 50 büyük plantasyonda 100 yıl başında çalışan yerli sayısı 100 bini aşıyordu. Olağanüstü güçlü bir yapıya sahip yakışıklı devler olan Yakilerin 1/3'ü köle hayatına ancak bir yıl dayanabildi. John Kenneth Turner, Meksiko, Barbaro, Meksiko 1967. Günümüzde Henneke lifinin sentetik dokuma maddeleriyle rekabet edebilmesinin tek nedeni işçi ücretlerinin son derece düşük tutulmasıdır. Evet, dünya değişti ama sanıldığı kadar da değil. Hele Yucatan yerlileri için. Profesör Arturo Bonilla Sanchez, Henneke işçilerinin yaşama koşullarını kölelerinkine benzetiyor. Arturo Bonilla Sanchez, Un problema que se agrava la subocupación rural neolatifundismo. Exploitation, de Emiliano Zapata, A. Anderson, Clayton and Co. Çeşitli yazarlar, Meksiko 1968. Bogota yakınlarındaki And yamaçlarında yerliler bir avuç topraklarını mehtaplı gecelerde işleyebilmek için latifundium sahibinden izin almak zorundadırlar. Bu izin de ücretsiz çalışma karşılığında koparılır ancak. Bu yerlinin dedesi kimseye ait olmayan verimli ovaların toprağını istediği gibi işlerdi. Ama torun, kurak dağların toprağını işleyebilme hakkını elde etmek için ücretsiz çalışmak zorunda. René Dumont, Terras Vivas, Problemas de la Reforma Agraria en el Mundo, Mexico, 1963. Ormanların derinliklerinde yaşayan yerliler bile daha şanslı değildir. 100 yıl başında Brezilya hala 230 kabile yaşıyordu. Bunlardan 90'ı ateşli silahlar ve mikroplar tarafından yok edilerek yeryüzünden silindi. Yerliler, uygarlığın temsilcileri olarak şiddet ve hastalığı tanıdılar. Yerli için bugün de beyazlarla ilişki, ölümle ilişki demektir. 1537'de Brezilya yerlerini korumak için çıkarılan yasalar şimdi yerlerin aleyhine çalışıyor. Bütün Brezilya anayasalarına göre yerliler, yaşadıkları toprakların ilk ve doğa sahibidirler. Oysa bu bakir topraklar ne kadar zenginse yerlilerin üzerindeki tehdit de daha büyük oluyor. Doğanın cömertliği ellerinden her şeyin alınıp öldürmelerine neden oluyor. Yerli avı son yıllarda korkunç boyutlara ulaştı. Dünyanın en geniş ormanlıklar bölgesi efsane ve macera için biçilmiş kaftan yeni bir Amerikan rüyasına sahne oluyor. ABD Amazonlara yeni bir vahşi batı bulmuş gibi çılgınca saldırmakta. Bu Kuzey Amerikan işgali Brezilyalı maceracıların açgözlülüğünü daha da artırdı. Yerliler hiç iz bırakmadan ölüyorlar. Toprakları da dolar karşılığı Amerikalılara satılıyor. Yerlilerin ticari değerinin farkında olmadığı altın, değerli mineraller, iyi cins tahta ve kauçuk, yapılan birkaç araştırmanın sonuçlarıyla bağlantılı gibi. Yerlilerin üzerine helikopterlerden ve uçaklardan ateş açıldığını, çiçek hastalığı virüslerinin kendilerine aşılandığını, köylerinin dinamitlendiğini, şekerlerine strikniğin, tuzlarına arsenik karıştırıldığını biliyoruz bugün. Diktatör Castelo Branco döneminde, yönetimi düzeltmekle görevlendirilen Yerlileri Koruma Dairesi Başkanı, yerlilere karşı 42 değişik suç işlemekle suçlandı. Skandal 1968 yılında koptu. Artık doğada özgürce yaşayan bir yerli toplumu yok. Yerliler de Latin Amerika ekonomisinin bir parçası şimdi. Evet, Amazon ormanlarında yaşayan kabileler, And dağlarının yüksek yaylalarında ve başka bölgelerde bütün dünyadan kopuk topluluklar yok değil. Ama genelde dolaylı yoldan da olsa yerliler üretim sistemiyle ve tüketim pazarlarıyla bütünleştirilmiştir. Yerliler kurban olarak katıldıkları bir ekonomik ve toplumsal düzende altından kalkılması en zor rolü oynamaktalar. Ezilenlerin arasında en fazla ezilenler. Tükettiklerinin de ürettiklerinin de büyük bir bölümünü güçlü, açgözlü aracılar yoluyla alıp satmak zorundalar. Plantasyonlarda gündelikçi olarak çalışırlar. En ucuza çalışan işçiler yerlilerdir. Dağlarda askerlik yaparlar. Yani günleri ya dünya pazarı için çalışmakla ya da galipler için çarpışmakla geçer. Guatemala gibi ülkelerde yerliler ulusal ekonominin temel direğidir. Her yer bir mendil büyüklüğündeki minifundiyumlarını, dağlardaki kutsal topraklarını bırakıp ovalara inerler. Her yıl 200 bin yerli kahve, pamuk ve şeker tarlalarında çalışır. Tarlalara hayvanlar gibi kamyonlarla taşınırlar. Çoğu zaman ihtiyaç yüzünden ama bazen de alkol yüzünden. Marimba orkestrası eşliğinde alkolün bol bol tüketildiği, gecenin ardından yerli ayıldığında zaten borçlanmış olur. Borcunu tanımadığı sıcak topraklarda çalışarak öder. Birkaç ay sonra belki cebinde birkaç centavoyla, belki de verem ya da sıtmayla döner. Orduda çalışma koşullarını beğenmeyenleri yola getirmek için orduda canla başla çalışır. Eduardo Galeano, Guatemala, País Ocupado, Mexico, 1967. Yerlilerin topraklarını ve iş güçlerini el konması ırkçılıkça el ele yürür. Bu ırkçılıkta fetihlerin eski uygarlıkları yıkıp yıkmalarının yol açtığı bir sonuçtur. Yerlilerin eskiden sahip olduğu kültürel ve sosyal kimlik, fetihler ve ardından gelen uzun aşağılanma süresinin sonucunda paramparça olmuştur. Ama Guatemala'da yerlilerinkinden başka bir kültürel ve sosyal kimlik de yoktur. Maya kiçelerin dinsel bölünmesi sömürgecilikle birlikte başladı. Yerli inançlarını fatihlerin ideolojisinde eritmeyi nafile çalışan Katolikler, Maya dininin büyü ve totemlerle ilgili bazı yanlarını sindirdiler yalnızca. Mayaların özgün kültürünün bastırılması ikili bir yapıya yol açtı. Bugün Don Volkan iyi pişmiş insan eti istiyor türünden saptamalara da bu yüzden rastlıyoruz. Carlos Guzman, Bokler ve Jean-Loup Herbert, Guatemala, Una Interpretación Histórico Social Mexico, 1970. Trajedi gelenektir. Kutsal hafta, Mayaların torunları için bir toplu mazoşizm gösterisidir. Ağır haçlar taşınır, İsa'nın kırbaçlanışı, ölümü ve gömülüşü uzun uzun adım adım temsil edilir. Ölümün ve gömülüşün kendisine tapınılır. Uzak geçmişin mutlu yaşantısına sunulan bir saygı gösterisidir bu. Ama Guatemala yerlilerinin kutsal haftası İsa dirilmeden sonra erer. Villa Rica de Oro Preto, altın şehri. Amazon yerlilerini ölüme ya da köleliğe mahkum eden altın humması Brezilya'da yeni değildir. Tıpkı getirdiği yıkımın yeni olmadığı gibi. Brezilya'nın fethinden sonra 2 asır boyunca Brezilya toprakları Portekizli sahiplerine metal vermeyi reddetti inatla. Sömürge döneminin başlarında önce kıyılardaki ormanlardan yararlanıldı. Kısa süre sonra da kuzeydoğuda geniş şeker plantasyonları görülmeye başlandı. İspanyol sömürgelerinin tersine Brezilya topraklarında ne gümüş ne de altın bulunduğu sanılıyordu. Portekizliler burada gelişmiş yerli uygarlıklarıyla değil, dağınık ve vahşi kabilelerle karşılaşmışlardı. Yerliler metalleri tanımıyorlardı. Altın taşıyan alüvyonların nerelere yığıldığını Portekizliler fetih yolunda yıkıp yakarak, yerlileri katlederek açtıkları sınırsız topraklarda kendileri arayıp bulmak zorunda kaldılar. São Paulo bölgesinin bandeiranteleri. Bandeiralar sayıları değişen yarı askeri gezici çetelerdi. Ormanlardaki keşifleri Brezilya'nın sömürgeleşmesinde önemli rol oynamıştır. Mantiqueira dağlarıyla São Francisco Irmağı'nın kaynağı arasındaki geniş buşağı geçmişler ve bazı ırmakların yataklarında alüvyonlara karışmış altın zerrecikleri bulmuşlardı. Yağmurların kayaları aşındırarak taşıdığı altın damarları vadilere, ırmaklara, dağların eteklerine yığılmıştı. Kumun, toprağın, kilin altındaki çakılı zeminde kolayca çıkarılabilen külçeler vardı. Derine indikçe altının çıkarılması güçleşiyordu. Böylece Minas Gerais bölgesi adını tarihe yazdırdı. O zamana kadar keşfedilen en büyük miktarda altın en kısa sürede çıkarılıyordu. Altın burada orman gibiydi. Kaldırımları altınla doluydu. Çayırdaki ot gibi altın biterdi topraktan. 75 yaşında bir dilenci kiliselerin kulelerine bakarak söylüyor bunları. Ouro Preto'nun yakınındaki ve onun gibi eski zamanlarda kalmış küçük maden kenti Mariana'nın Ribeirão do Carmo bir demirbaşı olarak görüyor kendisini. Ölüm kesindir, belirsiz olan zamanıdır. Herkesin ölüm saati kaderinde yazıldır diyor. Taş merdiveni tükürüp başını sallayarak devam ediyor. Çok fazla paraları vardı. Ne yapacaklarını bilemediler bu kadar parayı. Onun için de birbirine bitişik kiliseler yaptırdılar. Bir zamanlar bu eyalet Brezilya'nın en önemli eyaletiydi. Şimdi durumunun farklı olduğunu söylüyor ihtiyar. Hayat yok artık buralarda. Gençler yok çünkü. Gençler hep kaçıp gidiyor. Yakıcı öğle güneşinin altında yalın ayak, ağır adımlarla yürüyor yanım sıra. Bakın, şu kilisenin cephesindeki güneş ve ayı görüyor musunuz? Kölelerin gece gündüz çalıştığı anlamına gelir bu. Bu kilise zenciler tarafından yapıldı. İlerideki de beyazlar tarafından. Şu gördüğünüz evde 99. yaş gününde ölen Monsenyör Alipio'nun evi.